Ayrım 10. Kabil, José Saramago, sayfa 105. 10. Kabil nerede olduğunu bilmiyor. Eşeğin onu geçmişin çok sayıdaki yollarından birinde mi, yoksa gelecek zamanın herhangi bir dar patikasında mı götürmekte olduğunu, yoksa yalnızca henüz kendini göstermemiş herhangi bir farklı şimdiki zamanda mı olduğunu yol aldığını anlamıyor. Çorak toprağa, dikenlere, güneşin kavurduğu tek tük çimlere bakıyor. Ama çorak topraklar, dikenler ve yanmış çimenler konuksever olmayan bu yörelerde en sık görülen şeylerdir. Gözün gördüğü en ufak bir yol izi yok. Buradan herhangi bir yere de hiçbir yere de gidilebilir. Tıpkı yenilenebilen ya da kendini göstermek için en iyi fırsatı kollamaya karar vermiş yazgılar gibi. Eşek kararlı bir şekilde ilerliyor. Sanki nereye gittiğini biliyor o. Sanki bir güzergahı izliyor. Dosdoğru, hiç dolambaçsız, kutup yıldızına doğru ilerlediğini hayal eden kişinin geri dönüyor olmamak için dikkatle incelemesi gereken sandalların, toynakların ya da çıplak ayakların izlerinin o şaşmaz biçimde karışık gitgelini takip eder gibi. Geçmişte acemi bir çiftçi olmanın ötesinde bir kil yoğurucusunda olmuş olan Kabil, şimdi dikkatli bir iz sürücüdür. Hatta kararsız bile olsa oradan daha önce geçenlerin izini kaybetmemeye vardım diyebilmek için durabileceği bir yerde olup olmadığını anlamaya çabalamaktadır. Kabil'in gözleri keskindir. Bundan hiç kuşkumuz yok ama şu anda çok sayıda işaret arasında kendi ayak izlerini bir topuğun çökerttiği ya da yorgun bir bacağın sürüklediği toprağı tanıyabilecek halde değil. Kabil buradan kesinlikle geçmiş, buna hiç kuşku yok. Vaktiyle yağmurdan sığındığı ve bugün artık sığınamayacağı çatıdan geride kalan, çökmüş, harabe haldeki evden kalan halinden fark edince bunu anlayacaktır. Şimdi yıkık duvarların kimi yüzeyleri görülmektedir. 2-3 kış sonra bunlar da üzerinde yükseldiği toprağa kesin olarak karışacak, toz yeniden toz olacaktır. Bundan böyle eşek artık yalnızca nereye götürülürse oraya gidecektir. Bu yolculukta tek rehberin eşek olduğu dönem bitti ya da belki bitmedi. Eğer serbest bırakılırsa eski ahırının anısının kim bilir kaç yıldır sağrısına taşıdığı bu adamı yola çıktığı şehre tek başına götürmek için belki de yeterince canlı olduğunu hayal edebiliriz. Kabil'e gelince saraya götüren yolu unutmamış olması doğaldır. Oraya girdiğinde yön değiştirmek, bugünden önce ya da bugünden sonra onu bekleyen diğer şimdiki zamanları terk etmek ve bu geçmişe bir ya da iki gün için bile olsa geri dönmek gücü dahilinde olacaktı. Orada belki daha fazla kalabilirdi ama ömrünün geri kalan bütün zamanında değil. Çünkü vakti geldiğinde öğrenebileceğimiz gibi hala yazgısını tamamlaması gerekmektedir. Kabil topuklarıyla eşeğinin böğrüne hafifçe dokundu, onu şehre götürecek olan yol önünde uzanıyor. Onu bekleyen kadete sunulan şarabın kalitesi ne olursa olsun içmesi gerekecek. Yakından bakıldığında şehir büyümüş gibi gözükmüyor. Kendi ağırlıklar altında yığılıp kalmış aynı evler, aynı kerpiç tuğlalar, eski yapıların kahverengimsi kütlesinden tek ayırt edilen saray ve öngörülebileceği gibi bu anlatıların kurallarına uygun olarak aynı yaşlı adam sarayın bahçesinde bir sokağın köşesinde oturuyordu. Yanında aynı keçiler, aynı ipe bağlı. Nereye gittin, kalmak için mi dönüyorsun diye sordu Kabil'e. Ya sen hep burada mısın, hala ölmedin mi karşılığını verdi Kabil'dir. Bu keçiler yaşadıkça ben ölmeyeceğim. Onlara bekçilik etmek için doğmuşum ben. Onları tutan ipi yemelerini engellemek için. Daha kötüsünü yapmak için doğanlar var. Kendinden mi söz ediyorsun? Belki sana başka bir kez cevap veririm. Şimdi acelem var. Biri mi bekliyor seni? Bilmiyorum. Sarayda kalacak mısın, ayrılacak mısın diye görmek için burada olacağım. Bana inşanslar dile. Sana bunu dileyebilmem için önce senin için neyin iyi olduğunu bilmem gerek. Ben de bilmiyorum. Lilith'in bir çocuğun olduğunu biliyor musun diye sordu yaşlı adam. Doğal. Ben ayrılırken hamileydi. Evet doğru, bir oğlu var. Hoşça kal, hoşça kal. Eşek emir verilmesine gerek kalmadan sarayın kapısına doğru yöneldi ve orada durdu. Kabil hayvanın sırtından indi, yuları koşarak gelen bir köleye emanet etti ve sordu. Sarayda kimse var mı? Evet, hanım orada. Git ona bir ziyaretçi geldi de. Habil, senin adın Habil diye mırlandı köle. Seni gayet iyi hatırlıyorum. Git o halde. Köle merdivenlerden çıktı ve kısa bir süre sonra yanında 9-10 yaşlarında bir oğlan çocuğuyla çıkageldi. Benim oğlum bu diye düşündü Kabil. Köle peşinden gelmesi için işaret etti. Lilith merdivenin bu tepesinde duruyordu. Eskisi kadar güzel, o kadar şehvetli. Bugün geleceğini bildim dedi. Bu yüzden böyle giyindim. Beni görmekten hoşlanasın diye. Bu küçük çocuk kim? Adı Henok, senin oğlun. Kabil, Lilith ile arasındaki birkaç basamağa çıktı. Kendisine uzatılan elleri tuttu ve hemen sonra onu kolların arasına alıp sardı. Lilith'in iç çekişini işittim. Vücudun ürpermesini hissetti ve Lilith geri mi geldin diye sorduğunda evet geri döndüğümden başka cevap veremedi. Bir işaretle köle çocuğu götürdü ve onları yalnız bıraktı. Benimle geldi dedi Lilith. Bekleme odasına girdiler. Ve Kabil 10 yıl önce kendisine verilmiş olan kötü yatak ile sıranın hala orada durduğunu fark etti. Bugün geleceğimi nereden bildin? Çünkü ben bile farkında olmadan burada buldum kendimi. Bildiğimi söylediğim şeyleri nasıl bildiğimi bana asla sorma. Çünkü cevap veremem. Bu sabah uyandığımda yüksek sesle şöyle dedim. Bugün geri gelecek, sen iştesin diye söyledim. Ve doğruydu, sen buradasın. Ama sana ne kadar zaman için buradasın diye sorma niyetinde değilim. Henüz geldim. Yeniden yola çıkmaktan söz etmenin zamanı değil. Neden geldin? Böyle iki kapı arasında anlatılamayacak kadar uzun bir hikaye. O halde gelip yataktan anlatırsın. Odaya girdiler, hiçbir şey değişmemiş gibi gözüküyordu. Sanki Kabil'in hafızası şimdi şaşırmamak için uzun aylık boyunca anıları tek tek değiştirmemiş gibiydi. Lilith soyunmaya başladı. Zaman onun üzerinde etkili olmuşa benzemiyordu. Bunun üzerinde Kabil sordu. Yanuh öldü mü? Basitçe sesi titremeden, bakışlarını çevirmeden. Sen mi öldürdün diye sordu yine. Kabil, hayır cevabını verdi Lilith. Onu öldürmeyeceğime sana söz vermiştim. Doğal yoldan öldü. Öylesi daha iyi dedi Kabil. Şehrin de adı Henok diye hatırlattı Lilith. Oğlumun adı evet. Bu adı ona kim verdi? Kime? Şehre. Nuh verdi bu adı. Neden şehre kendinden olmayan bir çocuğun adını verdin? Bana söylemedi. Ben de sormadım. Cevabını verdi Lilith. Çoktan yatmıştı. Yanuh o ne zaman öldü diye sordu Kabil. 3 yıl oldu. Yani 7 yıl boyunca herkesin gözünde Henok'un babası o muydu? İnsanlar kanmış gibi yapıyordu. Zamanla yalnızca en yaşların hatırlayacağı doğru olsa da buradaki herkes babanın sen olduğunu bilir. Ama kendi oğlu olsaydı bile Nuh daha iyi muamele etmezdi. Benim tanıdığım adama benzemiyor. Sanki iki kişiler gibi. Kimse tek kişi değildir. Sen, Kabil. Aynı zamanda Habil'sin. Ya sen? Ben bütün kadınlarım. Onların bütün adları benim adım, dedi Lilith. Şimdi gel, çabuk gel, vücudundan haberler ver bana. 10 yıl boyunca başka kadın tanımadım, dedi Kabil uzanırken. Ya ben? Ben de başka erkek tanımadım, dedi Lilith kurnaz bir gülümsemeyle. Doğru mu söylüyorsun bana? Hayır. Birkaçı bu yataktan geçti. Çok değil. Çünkü onlara katlanamıyordum. Boşaldıklarında boyunlarını kesmek istiyordum. Aşk gözlüğün için teşekkür ederim. Sana asla yalan söylemem, dedi Lilith ona sarılarak. Ruhlar yatışıp bedenler uzun ayrılığın acısını kat be kat çıkardığında sıra geçmişi gündeme taşımaya geldi. Lilith, neden geldin diye zaten sormuş ama Kabil'den oraya nasıl geldiğini bilmediği cevabını almış olduğundan sorgu tarzını değiştirdi. Bütün bu yıllar boyunca ne yaptın? Ve Kabil cevap verdi. Henüz meydana gelmemiş şeyler gördüm. Geleceği keşfettiğini mi söylemek istiyorsun? Keşfetmedim. Geleceğin içindeydim. Kimse gelecekte olamaz. O halde ona gelecek demeyelim. Bir başka şimdiki zaman diyelim. Başka şimdiki zamanlar. Anlamıyorum. Ben de başlangıçta anlamakta zorlandım. Ama sonra gördüm ki eğer kendimi orada buluyorsam ve gerçekten oradaysam demek ki bu bir şimdiki zamandır. Gelecek zaman olan şey gelecek zaman olmaktan çıkmıştı. Yarın, şimdiydi. Kimse sana inanmayacak. Başka kimseye bunu anlatma niyetinde değilim. İşin can sıkıcı yanı, yanında hiç kanıt getirmemiş olman. O diğer şimdiki zamandan gelmiş en ufak bir nesne bile yok. Bir tane yok ama birçok var. Bir örnek versene. Bunun üzerine Kabil Lilith'e efendinin oğlunu kurban etmeyi buyurdu. İbrahim adlı adamın hikayesini anlattım. Sonra insanların göğe erişmek için yaptıkları ve efendinin bir solukta yıktığı büyük kulenin hikayesini anlattım. Sonra erkekler başka erkeklerle yatmayı tercih ediyor diye efendi tarafından ateş ve kükürt cezasının gelecekte eğimlilerin ne olacağı henüz bilmediği çocukları da esirgemeden yağdırıldığını anlattım. Sonra Sina denen bir dağın eteğindeki büyük kalabalığı bir altın buzağı yapıp taptıklarını, bu nedenle de çoğun öldüğünü anlattı. İsrailoğulları denen bir ordunun 36 askerini öldürme cüretini gösterdikleri için bütün halkı son kalan çocuğa dek yok edilen Midyani şehrinin hikayesini anlattı. Eriha denen başka bir şehri anlattı. Surları, koç boynuzundan yapılma boruların gürültüsüyle yıkılmış, sonra da şehirdeki her şey yakılıp yıkılmış, erkeklerden ve kadınlardan, gençlerden ve yaşlılardan başka öküzler, keçiler ve eşekler de yok edilmişti. İşte bunları gördüm diye sözünü bağladı Kabil. Kelimelere dökmekte zorlandım, birçok başka şey daha gördüm. Anlatmış olduklarının gelecekte olacağına gerçekten inanıyor musun diye sordu Lilith. Genellikle söylenenin tersine gelecek önceden yazılıdır. Ama biz bütün bunların yazılı olduğu sayfayı okumayı bilmiyoruz dedi Kabil. Bu devrimci fikri nereden bulduğunu kendi kendine düşünerek, peki bu deneyimi yaşamak için seçilmiş olmak hakkında ne düşünüyorsun? Seçilmiş miyim bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki kesin olarak öğrendim bunu. Nedir? Tanrımız, göğün ve yerin yaratıcısı tam bir zırdeli. Efendi Tanrı'nın deli olduğunu söylemeye nasıl cüret edebiliyorsun? Çünkü yalnızca eylemlerin bilincinde olmayan bir deli, yüz binlerce kişinin ölümünden doğrudan sorumlu olmayı ve sonra da hiçbir şey olmamış gibi davranmayı kabul edebilir. Tabii eğer sonuçta delilik yoksa, irade dışı, sahici, delilik yoksa, dost doğru kötülüktür bu. Tanrı asla kötü olamaz. Olsa Tanrı olamaz, kötü olan şeytandır. Yalnızca inancını kanıtlamış olsun diye bir babaya kendi oğlunu öldürme ve odunlar üzerinde yakma emrini veren bir tanrı iyi olamaz. İblislerin en kötüsü bile bunu emretmez. Seni tanıyamıyorum. Vaktiyle bu yatakta yatmış olan adam değilsin sen de Lilith. Sen de benim gördüklerimi, gökten yağan ateşle kömüre dönmüş Sodom'un çocuklarını görseydin aynı kadın olmazdın. Sodom'da ne diye sordu Lilith. Erkeklerin kadınlara erkekleri tercih ettiği şehir. Orada yaşayan herkes bu yüzden mi öldü? Herkes. Bir tek bir canlı bile kurtulmadı. Hayatta kalan olmadı. Bu adamların tenezzül etmediği kadınlar da mı diye sordu tekrar Lilith. Onlar da bir teki bile. Her zaman olduğu gibi baş kurbanlar kadınlardır. Her koşulda masumlar zaten günahların bedelini ödemeye alışkındır. Efendinin adalet anlayışı bir tuhaf sanki. Günün birinde insani bir adaletin ne olacağı hakkında en ufak nosyonu olmayan birinin fikri ya sen, senin var mı diye sordu Lilith. Ben sıradan bir Kabil'im, kardeş katili ve bu suçundan dolayı yargılanmış biriyim. Epey de hoş görülmüşsün laf aramızda diye belirtti Lilith. Haklısın, bunu en son inkar edecek kişi benim ama asıl sorumluluk Tanrı'da. Bizim efendi dediğimizde Habil'i öldürmemiş olsaydın burada olmayacaktın. Birinin diğerine yol açtığını bencilce düşünebiliriz. Yaşamam gerekeni yaşadım. Kardeşimi öldürmem ve seninle aynı yatakta yatmam aynı nedenin iki sonucu. Hangi neden? Tanrı'nın elinde olmanın ya da yazgının. Onun diğer adı bu. Ya şimdi ne yapmak niyetindesin diye sordu Lilith. Değişir. Neye göre değişir? Eğer günün birinde kendi kişiliğimin sahibi olabilirsem, iradem işin içine girmeden bir zamandan diğerine bu geçişe son verebilirsem, normal yaşam denen şeyi süreceğim başkaları gibi. Herkes gibi değil, benimle evleneceksin. Zaten bir oğlumuz var. Kendi şehrimizdeyiz. Ve ben sana bir ağaç kabuğunun ait olduğu, ağacın gövdesine bağlılığı gibi sadık kalacağım. Ama eğer böyle olmazsa, kader üzerime çullanırsa o zaman nerede olursam olayım, bir zamandan diğerine geçmek zorunda kalırım. Ayrıca ne diye sordu Lilith. Başıma gelenin kesinlikle bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir anlamı. Bunun ne olduğunu keşfetmeden yarı yolda durmaman gerektiğini hissediyorum. Burada kalmayacağın anlamına mı geliyor bu? Önümüzdeki günlerde gidecek misin yani dedi Lilith. Evet, sanırım öyle olacak. Ben farklı bir şey yaşamak için doğdum. Bunun ne olduğunu ve ne amaçlı olduğunu bilmem gerek. O halde bize kalan zamandan yararlanalım. Bana gel dedi Lilith. Sarıldılar, kucaklaştılar, sarmaş dolaş bir halde yatağın bir ucundan diğerine yuvarlandılar. Ve Kabil kendi Lilith'in üzerinde bulup bir an önce içine girmeye çalışınca Lilith dedi ki alnındaki izi iyice büyümüş. Çok daha mı büyük diye sordu Kabil. Çok değil. Kimi zaman onun büyüyüp bütün bedenimi saracağını ve zenciye dönüşeceğimi sanıyorum. Bir de bu eksik olurdu benim için de Lilith. Kahkahadan kırılarak. Bunun hemen ardından bir zevk iniltisi geldi. Kabil içsel olarak iyice içine girmişti. Aradan aşağı yukarı 2 hafta geçmişti ki Kabil yok oldu. Şehrin civarında yayı olarak uzun gezintiler yapma alışkanlığı edinmiştim. Vaktiyle olduğu gibi güneşe ve açık havaya ihtiyacı olduğundan değil, bu son 10 yılda bu tür doğal lütuflar üzerinden hiç eksik olmamıştı. Ama sarayın ağır atmosferinden kaçmak için orada Lilith'le yatakta geçirdiği saatler dışında yapacak başka işi yoktu. Onun için meçhul olan kişiyle oğlu Henok'la ettiği birkaç cümle dışında zikretmeye değer bir sonuç yoktu. 10. ayrımın sonu sayfa 112.